Ayrım 19, Tek, Hakan Nordik, sayfa 240. Melisa Tombul kadın gruplarının artı 20 kilo kategorisinde olanına yanaştı. Kadınların çoğunu tanıdığı belliydi. Anne babasının arkadaşlarıydılar herhalde. Kız etrafındaki bu insanlardan ne kadar farklıydı. Ama bir taraftan da hepsiyle 40 yıldır aralarında yaşıyormuşçasına rahat ve candan konuşabiliyordu. DM kızın bu yeteneğine hayran mı olsun, kızsın mı bilemedi. Kendisi hiç böyle değildi. Buna benzer bir toplulukta birileriyle sohbet etmek ve nazik olmaya çalışmak onun için dünyanın en zor işiydi. Üstelik de her seferinde orospuluk yapıp ruhunu satıyormuş gibi gelirdi. Bazen istemeden böyle bir toplantının ortasına düşer ve sıvışana kadar ''Ne işim var benim bu insanların arasında?'' diye kendine küfür edip dururdu. Küçüklüğünden beri bu grup gillerin arasına hep annesi ve üvey babasının tuzakları sayesinde düşmüştü. Bir an kaçıp gitsem mi diye aklından geçirdi. Sonra Melisa'ya ayıp olacağına karar verdi. Belli ki DM'yi kendine destek olsun diye davet etmişti. Bu düşünce onu biraz rahatlattı. ''Kendim isteyerek gelmedim, başkasına destek için buradayım.'' diye içinden tekrarladı. Kötü enerjiyi daha az hissetmeye başladı. Bir de bu kötü enerji meselesi vardı. 4 yıl önce benzeri bir topluluğun arasına düşüp aşırı habis bir kadının sorularına muhatap olmuştu. Daha kadınla konuşurken hastalanacağını hissetmiş, kendini eve atana kadar ateşi 40'a çıkmış, bütün geceyi titreyerek geçirmiş ve sabah hiçbir şey olmamış gibi sapasağlam kalkıvermişti. O gün bir insanın, bir grubun veya bir yerin kötü enerjisini hissedebildiğini ve bu enerjinin kendini hasta edebileceğini anlamıştı. Benzer olaylar bir iki kere daha başına geldiğinden şimdi de aynı paniği yaşamaya başlamıştı. Buranın enerjisi beni hasta edecek. İyi hissetmek için kendini eğlenceli şeyler düşünmeye zorladı. Şu şişko karının memesine sigaramı değdirsem acaba silikonları patlar mı? Tombiş'in memelerden hızla hava kaçırarak havalanıp Çamlıca Tepesi'ne doğru gözden kaybolduğunu hayal etti. O anda arkasındaki iki kadının konuşmasını duydu. ''Çok mu underdressed'im? Bu yarı İngilizce paralamalar da pahalı kıyafetler ve mücevherler gibi sosyetecilerin yabancı dil bilgilerini, dolayısıyla özel okullarda okuduklarını, birbirlerinin gözüne sokmak için buldukları basitliklerden bir başkasıydı.'' Aynı anda kadınların yanlarındaki kocalardan bankacı, borsacı havası olanı, diğerine ''Steakler çok hay abi demesin mi?'' DM bir laf sokmamak için kendini zor tuttu ve salonun diğer tarafına doğru yürüdü. Erkekler de yaşlarına, mesleklerine ya da ilgi alanlarına göre gruplaşmış ve hararetli tartışmalara dalmışlardı. Orta yaşlı erkek gruplarından iki tanesinde genç, güzel ve doğal sarışın bir iki kadın göze çarpıyordu. Belli ki Türk değillerdi. Tam o sırada Türk lokumu denebilecek her tarafından cinsellik fışkıran 30'larında bir afete gözü ilişti. Yanına gelmiş olan Melisa'ya dönüp ''Babanın sevgilisi bu kadın mı?'' diye soracaktı ki kadının yanındaki uzun boylu kır saçlı adamı da çekiştirerek yanı başlarında bitiverdi. Melisa, ''Babam Necmi Türkkan, Narlan ve bu da arkadaşım Deniz Max Brando.'' diye tanıştırmak zorunda kaldı. Kadının soyadını özellikle söylememişti. Narlan bunu görmezden gelip Melisa'ya yanak değdirir gibi yapıp havayı öptü ve DM'nin elini sıktı. Necmi Bey yaşına göre çok genç ve dinç görünüyordu. Göbeği yoktu, belli ki spor yapıyordu. Ya da genç sevgili gerçekten insanı genç tutuyordu. Hemen DM'nin hayatı boyunca duymaktan bıktı ve midesini en çok bulandıran konu olan isim meselesi açıldı. ''Soyadınız Brando demek, Marlon Brando ile bir akrabalığınız var mı?'' Kadın oyuncu olduğu için bununla ilgileniyordu belli ki. ''DM var ama maalesef Marlon amcam öldü biliyorsunuz.'' diye salladı. Melisa'nın müstehzi tebessümünden kadınla dalga geçmesinden memnun olduğunu sezince devam etti. ''Babamla uzun yıllar kavgalıydılar. O yüzden ben de çocukluğumdan beri görmüyordum.'' Brando soyadlı, hayatları boyunca hem babasının hem de DM'nin başına bela olmuştu. Vakıa üniversite yıllarında özellikle sarhoş olduğu gecelerde barlarda tanıştığı kızlar üzerinde o ismin etkisi inkar edilemezdi. Brando soyadı sayesinde çok sayıda güzel gece geçirmişti. Nalan, Melis sacım, gelmenize çok sevindik. Ben diğer davetlilerle biraz ilgileneyim diyerek kendini en yakındaki erkek hayran grubunun ortasına attı. Necmi Türkkan önce ne söyleyeceğini bilemedi. Kolunu kızının omuzuna atıp hem seveceğim baba hem de bak bu benim kızım kimseye yedirmem tavrıyla yavrusunu kendi yanına çekti. DM zamanında bu ve benzeri kulüplerde bu heriflerden çok görmüştü. Genç yaşta güzel bir kızla evlenir, hemen yavrulatıp ardından kadını eve kapatır, sonra da zenginleşip palazlanınca kadından kadına koşarlar, kendileri yaşlandıkça da sevgililerinin hem yaşları hem de kaliteleri düşerdi. Genelde kız çocuklarıyla hayatları boyunca hiç ilgilenmezlerdi. Ez kaza bu kız çocuklarından biri rotayı şaşırıp kendi babası gibi köşe dönücü bir zamane sürüngeni yerine entelektüel hele de solcu bir çulsuza aşık olursa hemen yavrularını kollarının altına alıp zengin arkadaşlarından birinin kendi tasvip ettikleri oğulcuklarının kucaklarına fırlatıverirlerdi. Fakat DM bunları aklından geçirirken adam kızının yanağına sevgiyle bir öpücük kondurup elini omzundan çekti. DM'den hiç rahatsız olmuşa benzemiyordu. DM hala 20 yıl öncesinin tepkilerini veriyorum diye kendine kızdı. Necmi Türkkan hoş sohbet ve herkesle aynı rahatlıkla her konuda konuşabilen bir adamdı. Melisa'nın da söylediği gibi DM'nin kafasındaki paşa stereotipine pek uymuyordu. Necmi Bey ile DM Amerika'daki ve Türkiye'deki gazetecilik ve televizyonculuk hakkında konuşmaya başladılar. Necmi Türkkan sohbet sırasında Türk televizyonculuğunun ne kadar geliştiğini, ne kadar kaliteli diziler yapıldığını, özellikle de Nalan'ın nasıl olağanüstü bir yetenek olduğunu araya sıkıştırıverdi. Nalan ve yetenek konularında DM'den ziyade Melisa'yı etkilemek istediği belliydi. DM de oyuna dahil oldu. Nalan'ın dizisini izlememiş olmakla birlikte genç neslin en iyi oyuncularından biri olduğunu, ailesinden ve arkadaşlarından duyduğunu söyledi. Necmi Türkkan'ın gözleri parladı ve anında DM'ye kanı kaynayıverdi. Acaba DM'yi kullanarak kızıyla Nalan'ın arasını düzeltebilir miydi? DM havaya girdim, iki tane daha içersem eğlenmeye bile başlayabilirim diye düşündü. Necmi Türkkan izin isteyip sevgilisini kollamak için peşinden seyirtti. Melisa da DM'ye hemen geliyorum diyerek babasının arkasından gitti. İki adımda adamı yakaladı ve koluna girdi. Baba bak istediğini yaptım ve kendimi çok zorlayarak bu gece buraya geldim.
Sağ ol kızım, beni üzmedin ve zor durumda bırakmadın. Gazetede işler nasıl?
İdare ediyoruz.
Yavrum, oradan memnun değilsen hangi gazeteyi istersen ben sana ayarlarım biliyorsun.
Baba böyle şeylerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Bugüne kadar hep kendim iş buldum.
Biliyorum ama 3 kuruşa talim ediyorsun yavrum. Yaşın da ilerliyor. Evlenmek gibi bir planın da yok.
Lütfen bu evlenme konularına girmeyelim. Annem de bu durumdayken hiç bunları düşünecek halde değilim.
Belki kızım sen bilirsin ama iş konusu önemli. İstersen gel benimle çalış. Bak önümüzdeki ay Arnavutköy'de deniz kenarında büyük bir ofise geçiyoruz. 3 katlı bütün bina bizim. Sana da denize nazır bir oda veririz. Bizim halkla ilişkilerimize bakarsın.
Halkla ilişkiler yapmak istediğimi nereden çıkardın? Ben gazetecilikten gayet memnunum. İşimi severek yapıyorum.
Tamam da kızım hem çok çalıştırıyorlar. Sen hırslı da değilsin. Yükseltmezler de.
Hırslı olmadığım konusunda haklısın. Ayrıca ben yükselmek falan istemiyorum. Muhabirlikten memnunum. Lütfen bu iş konusunu da kapatalım. Seninle annem hakkında konuşmak istiyorum.
Necmi Bey, yavrum burası yeri değil. Yarın ofise uğra konuşalım deyip yürümeye davrandı.
Melisa babasının kolundan çekip durdurdu.
Baba,
acil bir mesele.
Necmi Bey, peki kızım gel şöyle içeri geçelim dedi ve barın olduğu kapalı salona doğru yürüyüp içeri girdiler. Söyle bakalım nedir bu acil mesele?
Annemin durumunun hızla kötüye gittiğini sana söylemiştim.
Biliyorum kızım biliyorum derken adam kızının elini iki elinin arasına alıp okşadı. Hastaneye 2 ay önce yüklü bir fatura ödedik.
O zaman da annene bir şey lazımsa destek olayım diye teklif etmiştim ama biliyorsun reddetti. Biliyorum ama o zaman biraz parası vardı. O para ve benim eklediğim ancak ilk faturayı karşıladı.
Yavrum ne kadar lazımsa söyle yarın ben hastaneye yollatırım.
Melisa babasının rakamı bile sormadan bu kadar kolay ikna olmasına şaşırmıştı. Sağ ol baba.
Benim de sana bahsetmek istediğim önemli bir konu var. Belki biraz zamansız olacak ama Nalan'la evlenmeye karar verdik.
Gerçekten zamansız olmuştu ama Melisa'nın beklemediği bir şey değildi. İyi düşündün mü demekle yetindi.
Kızım, benim yaşımda bir insanın böyle bir şeye karar vermek için yeteri kadar tecrübesi oluyor. O yüzden eminim. Evleneceğimiz için artık Nalan'la daha da sık görüşmek zorunda kalacaksınız. Biliyorum Nalan'ı fazla sevmiyorsun ama emin ol kötü bir insan değil. Senin gibi eğitimli değil ama beni mutlu ediyor. Sen de benim hatırım için lütfen ona iyi davran. Senin Nalan'a yakınlık göstermen benim için çok önemli.
Melisa elimden geleni yaparım derken şu dönemde uğraşacağım en son konu bu herhalde diye içinden geçirdi. Aslında babasına hala fazla kızamadığını fark etti. Adam bütün sertliğine rağmen Melisa'ya hep çok iyi davranmış ve her istediğini yapmıştı. Kızıyla ilişkisi herkesle olandan çok farklıydı. Ve Melisa biliyordu ki Nalan'la anlaşıyor görünmesi babası için çok önemliydi. DM'nin yanına geldiğinde Melisa'nın yüzü asıktı. ''Nasıl buldun babamı?''
''Beklediğimden daha sempatik biri.''
Evet öyledir. Herkesi hemen tavlar.
Pek asker hali yok.
Nalan'ı nasıl buldun?
Ne açıdan?
Kız hafifçe gülümsedi. Hangi açıdan değerlendirmek istersen o açıdan.
DM üvey annen hakkında yanlış bir şey söylemek istemem diyerek işi şakaya vurdu.
Yok yok rahat ol.
Güzel kadın. Çok zarif diyemeyeceğim ama üçüncü sayfa güzeli cazibesi var.
Yani hemen üstüne atlasan modeli.
Ben bu kadar iyi tarif edemezdim ama evet, buna benzer bir seksapeli var.
Buna artık seksapel deniyor demek ki.
Kadının geçmişini bilmeden ileri geri konuşmak istemem.
Haklısın, ben de normalde böyle konuşmam ama biraz sıkıldım. Zaten anlamsız bir konu diyerek tam konuyu kapatıyordu ki bir adam DM'ye elini uzattı.
Merhaba, görüşmeyeli nasılsınız?
DM'nin görsel hafızası çok iyiydi. Bir gördüğü yüzü asla unutmazdı. Ama görsel hafıza haricindeki her ne hafızalar varsa onlar berbattı. Adamı daha önce gördüğünden emindi. Ama nerede gördüğü ve kim olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Adam DM'nin boş gözlerle baktığını ve elini bırakmadığını fark edince hemen hatırlattı.
New York'ta, Mahmut Tekin Alp'in ofisinde tanışmıştık.
Tabii ya, Tekin Alp'i görmeye gittiğinde ofisinden çıkan adamdı.
Ben Engin Koru, hatırladınız değil mi?
Tabii hatırladım, nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. 3 gün önce geldim New York'tan. Siz ne zaman geldiniz?
Birkaç gün oluyor.
İş için mi?
Evet, bazı röportajlar var.
O zaman da söylediğim gibi, bir yardımımız olabilirse çok seviniriz. Lütfen haber verin.
Bütün tarikatçılar ve dernekçiler gibi biz diye konuşuyordu. Bu ifade tarzı DM'yi oldum olası rahatsız ederdi. Ama bir taraftan da adam haklıydı. Kim bilir kaç bin kişilik bir güç vardı arkasında. Tekin Alp'in takımından olduğuna göre bu memlekette halledemeyeceği iş yoktu muhtemelen. Necmi Bey'in mi arkadaşısınız?
Adam hayır, beni başka bir arkadaşım getirdi buraya. İşte o da geliyor deyince DM gözlerine inanamadı.
Beni buraya getiren arkadaşım diye kendilerine doğru yaklaşan Süha'yı gösteriyordu. DM Süha'nın yüzünde belli belirsiz bir şaşkınlık ifadesi sezer gibi oldu.
Engin Koru, Süha Bey, Deniz Bey diye tanıştırmaya kalkınca DM, biz Süha'yla çocukluk arkadaşıyız demek zorunda kaldı.
Bu sefer şaşırma sırası Engin'deydi.
Ya öyle mi? Dünya ne kadar küçük.
''Nerelerdesin? Kaç gündür hiç sesin çıkmıyor?'' dedi Süha DM'ye.
''Kusura bakma, hem çok iş vardı hem de daha jet lag'i atlatamadım.''
Bir anda Melisa'yı hatırlayarak kızı Süha ve Engin'le tanıştırdı. ''Süha, beni neden aramadığın anlaşıldı. Ben de senin yerinde olsam Melisa Hanım'la gezmeyi tercih ederdim.'' diye gülümseyerek lafını oturttu. Hepsi sıkıntılı bir şekilde tebessüm ettiler. Engin Koru DM'ye,
aslında karşılaştığımız çok iyi oldu. Belki duymuşsunuzdur. Biz holding olarak çok kısa bir zaman önce yeni bir gazete ve televizyon kanalı satın aldık. Onları yeniden yapılandırıyoruz. Sizinle de bir görüşmek istiyorduk bu konuda dedi.
DM'nin kafasından şimşek hızıyla bir sürü düşünce geçti. Bu adam neden benimle görüşmek istiyor? Memlekette anında satın alabileceği binlerce tetikçi, gazeteci ve televizyoncu var. Benim kontrol edilemeyeceğimi mutlaka söylemişlerdir. Belki de gazete için görüşeceğim bahanesiyle başka bir konuyu tartışacak. Diğer taraftan bu adam bana başbakanla röportajı ayarlayabilir. Her halükarda görüşmekten bir şey kaybetmem.
Tabii, memnuniyetle diye cevapladı. Uygunsanız yarın 11'de bekliyorum. Kartını uzattı, adres ve telefon burada.
Yarın maalesef mümkün değil ama öbür gün olabilir.
Tamam, o zaman öbür gün 11'de diyelim.
Bu kadar meşgul bir adam randevu defterine bakmadan DM'ye uygun gün ve saatte hemen evet diyorsa gerçekten de çok görüşmek istiyordu belli ki.
Tamam, öbür gün görüşmek üzere o zaman.
Süha Engin'in koluna girdi ve iyi akşamlar deyip uzaklaştılar.
Bu evinde kaldığın Süha herhalde.
Evet.
Yanındaki adamı tanıyor musun?
New York'ta bir kere karşılaşmıştım.
Bilimcilerin en ileri gelenlerinden.
Deme ya diye şaşırmış gibi yaptı.
Medya grubunun başındaki adam, bahsettiği kanalı daha bir hafta önce aldılar. Ön planda olmadığı için aslında çok az insan tanır Engin Koru'yu. Senin de bu kadar ilgilenmesi dikkat çekici.
Bence de bakalım altından ne çıkacak. Başka neler biliyorsun bu adamla ilgili?
Çok fazla bilgim yok. Bir yıl önce bilimcilerle ilgili bir araştırma yapmıştım. Çok hızlı büyüdüler. Arkalarında Arap sermayesi olduğu söyleniyor. Ama ispat edilmiş bir şey yok. Zaten ben de kısa bir süre ilgilendim. Sonra peşini bıraktım.
Neden?
Yukarıdan istemediler.
Anladım. Yukarısı şef mi, gazete sahibi mi yoksa hükümet mi diye sormadı.
Arkadaşın Süha'nın bu adamla ahbap olduğunu biliyor muydun?
Bilmiyordum ama çok da şaşırmadım. Süha'nın her yerde arkadaşı ve adamı vardır. Siyasi bir görüşü yoktur. Dindar da değildir. Ama her an bir iş çıkarabilirim düşüncesiyle herkesle arasını iyi tutar.
Pek senin ve James'in arkadaş olacağınız tipte birine benzemiyor.
Doğru, Süha benim arkadaşlarım arasında bir istisna. Vazgeçemediğim tek çocukluk arkadaşım ama iyi tarafları da vardır. Benimle hiç siyaset tartışmaz ve fikirlerime hep saygı gösterir. Üstelik çocukluğumdan beri her ihtiyacım olduğunda yanımda olmuştur.
İyi bir arkadaş desene.
Öyledir. Birbirimize benzemesek ve çok paylaşacak konumuz olmasa da güvenilir bir dosttur benim için.
Belki o da değişmiştir artık.
DM cevap vermedi. Kız elinden tuttu. Gel dedi. Bu elinden tutma sadece yol göstermek için miydi yoksa özel bir ilginin işareti miydi? DM değerlendiremedi. Tek farkına vardığı şey bu tensel temastan hoşlandığıydı. Kızın arkasından yürüdü. Melisa DM'yi François ve Hamdi adlarında bir karı kocayla tanıştırdı. François Fransız konsolosluğunda çalışıyordu. Hamdi de Fransa'yla ticaret yaptığını söyledi. Kulübün kapalı bölümünde kalabalıktan uzakta Süha ve Engin Koru'nun hararetli bir şekilde konuşmaları DM'nin dikkatinden kaçmadı. Bir taraftan Melisa'nın François ve Hamdi ile sohbetini dinler gibi yaparken diğer taraftan da Süha ve Engin'i izlemeye başladı. İki adam yanlarına Süha'nın bu gecelik kız arkadaşı olduğunu tahmin ettiği yabancı manken kılıklı bir kız yaklaşınca konuşmayı kestiler. Süha kıza bir şeyler söyledi, kız arkasını dönüp uzaklaştı. O sırada yanlarına DM'nin yüzünü gene çok iyi hatırladığı bir adam daha geldi. Hem Süha hem de Engin Koru'yla öpüştü. DM bir anda yeni gelen adamın Sanayi ve Ticaret Bakanı olduğunu hatırladı. Hamdi DM'nin sıkıldığını zannedip onu konuşmaya dahil etmek için New York'la ilgili bir soru sorunca DM mecburen kendi grubuna dönüp sohbete katıldı. Birkaç dakika sonra göz ucuyla koruma kılıklı bir adamın Engin Koru'nun yanına yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldadığını gördü. Engin'in birden suratı asıldı. Süha ile bakana bir şeyler söyledi ve üçü birden bir yere yetişmeleri gerekiyormuşçasına hızla çıkış kapısına doğru yürüdüler. DM Süha'nın bu adamlarla neden bu kadar sıkı fıkı olduğunu çok merak etmişti. Belli ki buraya birlikte gelmişlerdi ve her ne olduysa aniden birlikte çıkmışlardı. Ardı ardına cinayetler, yorgunluk ve belirsizlik beni iyice paranoyak yaptı diye düşündü. Süha eski Süha'ydı işte, herkesi tanır, her yere girer çıkar ve iş yapmak için de herkesle ahbaplık ederdi. Zaten Süha'ya göre iş yapmanın en önemli şartlarından biri hep tekrarladığı gibi ters takla atarken iğne deliğinden geçebilecek kadar esnek olmaktı. Bu her ne demekse.
DM'nin lügatine göre bu omurgasızlık ve yalakalık demek oluyordu. Ama bunu hiçbir zaman Süha'nın yüzüne vurmamıştı. Gene de fırsat bulduğunda Süha'ya bu adamlarla ne iş yaptığını sormaya karar verdi. Süha ve ekibi daveti terk ederken DM ağır makyajlı, orta yaşlı bir kadının öpücüğüne maruz kaldı. Tam kendini toparlamaya çalışıyordu ki, ''Ayol, ben Melek, tanımadın mı?'' sözüyle birden geçmişe döndü. Melek 10 yaşındayken kulüpte arkadaşı olan kızlardan biriydi. Amma değişmişti. Bir taraftan da hiç değişmemişti. Zira 30 yıldır DM'nin bıraktığı aynı yerde aynı hayata devam ediyordu. Melek televizyon spikeri tonlamasıyla DM'ye hiçbir şey sormadan kendi hayatının özetini vermeye başladı. Haluk'la evlenmişti. DM Haluk'u hiç hatırlamıyordu. İki tane şahane kızı vardı. Haluk'un işleri çok iyiydi. Babası geçen sene ölmüştü. Annesi maşallah hala Türk gibiydi ve dünyayı geziyordu. Melek, senin annen nasıl diye sorduğunda DM sıkıntıdan kendini denize atmaya hazırdı. Bunun yerine ikinci tercih olarak yanından geçen garsonun tepsisinden bir şarap daha aldı ve ''Annem çok iyi, sağ ol'' dedikten sonra şarabı bir dikişte bitirip Meleğin tekrar lafa başlamasına fırsat vermeden deniz kenarına doğru yürüdü. Eskiden yan tarafta kayıkhane vardı ve oradan kayığa binilip yüzmeye denizin ortasındaki rafta gidilirdi. Raft İngilizce sal demekti ama o zaman bile raft deniyordu. Demek ki sömürge olmadan sömürge özentisi İngilizce kelime kullanma alışkanlığı daha 70'li yıllarda başlamıştı. Kalabalığa baktı. Melisa yüzlerce insanın arasında ışıl ışıl parlıyordu. Sadece çok az insanda görülen o ışık vardı kızda. Nereye girse orayı aydınlatabilirdi. Melisa onun deniz kenarında olduğunu fark etti ve eliyle bir işaret yaptı. O işarette her şey vardı. ''Seni anlıyorum, orada kal. Benimle geldiğin için müteşekkirim, birbirimize benziyoruz.'' Küçücük bir el işareti ve bir bakışla ne kadar çok şey anlatabilmişti. DM hızla önünden geçen garsondan bir şarap daha kaptı. Onu da bir dikişle bitirdi, kıza doğru yürüdü. 19. ayının sonu, sayfa 252.